Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Travmalarını kendini iyileştirmek için neler yapabilirsin? Evet, sahte bir başlık değil bu. Gerçekten işine yarayabilecek şeylerden bahsedeceğim. Şunu bilmek önemli tabii ki. Tek başına travmalarını tek başına iyileştirmek ya da %100 iyileştirmek gibi bir şeyden bahsetmeyeceğim. Zaten hani beni biliyorsan, daha önce dinlediysen bunu bilirsin. Her şeyin altını doldurarak, açarak anlatmaya çalışıyorum. O yüzden burada da aslında iyileştirmek derken ne demek istiyorum? Buna birazcık bakalım, değinelim de istiyorum. Ama gerçekten de bu bölüm gerçekten, bir daha gerçekten diyeceğim, çok işine yarayacağını düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Bence çok önemli, çok kıymetli şeyler bunlar. Terapiye giderken de zaten kendi kendine uygulayabileceğin şeyler. Öncelikle şuradan giriş yapmak istiyorum. Tabii ki terapiye gitmek çok önemli ve çok iyileştirici. Bu zaten tartışmaya kapalı bir konu. O konuda hepimiz hemfikiriz, hepimiz aynı şekilde düşünüyoruz. Yani her şeyi bir kenara bıraksak bile terapiyle ilgili, işte bunun bir bilim olması ile ilgili, terapistin becerisiyle ilgili her şeyi bir kenara bıraksak bile terapiye gitmenin şöyle bir yerden iyileştiriciliği var. Şimdi travma yaşadığımızda çoğu zaman çaresiz ve o travmayla baş başa kalıyoruz. Ya da bu travmamıza eşlik eden, yani şahitlik eden insanlar bize o kadar yardımcı olmamış oluyorlar. Buralar çok acı kısımlar oluyor. Çok büyük yaralar oluyor. O yüzden birinin benim acıma şahitlik etmesi, ben acımı yaşarken benim yanımda olması, var olması, bana benim acımı yaşayacak bir alan tanıması zaten başlı başına travma söz konusu olduğunda gerçekten çok iyileştirici. Şunun gibi birazcık, diyelim benim bir yaram var ama böyle, yani o yaramın üstünü kapatmışım yıllar önce ama açamıyorum da iyileştirmek için. Neden? Çünkü ortam steril değil. Ortam o kadar kötü ki enfekte olma ihtimali çok daha yüksek beni ona açarsam. Mikrop kapabilir çünkü o yara çok hassas, açık. Öyle değil mi? O yüzden de neye ihtiyacım vardır benim o yaranın üzerindeki o şeyleri kaldırmak için? Yıllar önce bastığım o pansumanı kaldırmak için steril bir ortama ihtiyacım vardır. İyileşebileceğini bildiğim bir ortama ihtiyacım vardır. İşte terapi böyle bir yer. Böyle bir güvenli alan sunuyor bunları açabileceğin. Yani dediğim gibi terapist orada hiçbir şey yapmasa bile eğer güvenli bir bağlanma yaşıyorsam terapistimle, yani beni yargılamadan gerçekten ve değiştirmeye de çalışmadan sadece benim duygularımla kalabiliyorsa terapistim, zaten başlı başına bu çok iyileştirici. Onunla yaşadığım o güven ilişkisi çok iyileştirici. O yüzden evet, yani bunu biliyoruz. Terapi gerçekten bu anlamda çok önemli. Yalnız artık olmadığımı bilmem için çok önemli. Bununla beraber şunu da çok iyi biliyoruz ya. Herkes terapiye gidemiyor. Maalesef, ama maalesef bu birçok insan için bir lüks. Ulaşım zor, pahalı. Birçok insan için bu bir gerçek. O yüzden de birçok insan onlarla, o acılarıyla, problemleriyle baş başa kalabiliyor. Ve o yüzden de aslında, yani bugün podcast listelerine girip baksanız, yani en çok dinlenenlerin böyle yani yarısından fazlası ya psikologların kanalları ya da psikoloji konuşan insanlar. Neden? Çünkü biliyoruz ki birçok insanın buna ihtiyacı var. Herkes, ben evet kendi başımayım, ne yapabilirim, nasıl iyileştirebilirim, nasıl yarama merhem olabilirim diye bir şey arıyor. O yüzden de aslında bunu çok iyi bildiğim için umarım burada bahsedeceğim şeyler çok işine yarayacaktır. Bu sebeple aslında o kadar çaresiz değiliz, yapılabilecek bir şeyler var. Dediğim gibi terapiye gitsen de bu söyleyeceğim şeyler işine yarayacaktır. Gitmesen zaten eminim çok işine yarayacaktır. Evet, hadi başlayalım o zaman. Şimdi dedim ya, terapist neden önemli? Çünkü orada şefkatli, anlayışlı, kabullenici birisi var ve şahitlik ediyor senin yaşantılarına diye. O yüzden eğer sen kendine merhem olmaya çalışan biriysen, terapiye gidemiyorsan, böyle birisi hayatında hala sana eşlik edebilecek, bu süreçte yanında olabilecek birisini bulmak iyi olabilir. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Nasıl birini bulmaktan bahsediyorum? Şöyle bir şey. Bu belki şefkatli olduğunu bildiğin bir büyüğün olabilir. Bu belki büyük annen olabilir, büyük baban olabilir. Belki bir komşu teyze olabilir, çok sevdiğin. Belki dışarıda, orada, burada, arada denk geldiğin, bilmiyorum belki iş yerinde, her neresiyse orası, arada denk geldiğin, arada oturup sohbet ettiğin, belki beraberce bir çay kahve içtiğin birisi de olabilir. Ama böyle şefkatli olduğunu gördüğün, böyle bakışında bile o şefkati hissedebildiğin, yüzündeki tebessümünden böyle içinin ısındığı, böyle belki söylediği kelimelerden, cümlelerden bile kendini iyi hissettiğin birisi olabilir. Böyle insanların yanında, yakınında olmak ve bunun için ama gerçekten farkındalıklı bir şekilde buna alan açmak çok kıymetli bu süreç içerisinde. Çünkü zaten kendi kendine çalışıyorsan, yani kendini iyileştirmek için çabalıyorsan demek istiyorum. Zor zamanlardan geçeceksin demektir. Ya da zaten şu anda zor zamanlardan geçiyorsun demektir. Ve bunları yaşarken bu konuları o insanla, bu şefkatli insanla konuşmasan bile öyle bir şefkatli alanın olduğunu bilmek çok iyileştirici. Çünkü biz aslında ilişkilerde yaralanıp ilişkilerde iyileşiyoruz. O yüzden de güvenli ilişkiler, iyi gelen, sıcak, samimi ilişkilere çok ihtiyacımız var. Dediğim gibi bu konuları o kişiyle konuşmayabilirsin, konuşmak zorunda değilsin. Burada bu şefkatli birisinin yeri, hayatındaki yeri senin o problemlerini çözmesi, sana akıl vermesi değil. Bunlar değil. Bambaşka bir şey. Yüzeysel, dediğim gibi bir kahveye gidip oturup onunla havadan sudan da konuşabilirsin. Ama sen o acıyı yaşarken bir yandan da onunla o belki o şefkatli geçirdiğin bir 5 dakika şunu söyleyecek sinir sistemine. Ben bu acıyı yaşarken bir yandan da iyi hissedebiliyorum. Bir yandan da güvenli bir yerde kalabiliyorum. Bu mümkün. O yüzden aslında böyle o acıyla baş edebilmene yardımcı olacak. Hayatında bir problemle başa çıkmaya çalışıyorsan bu örneği aklına getirmeni isterim. Bir masa düşün. Üzerinde çok fazla yük var. O masanın neredeyse taşıyamayacağı kadar büyük. İşte o yükler senin yaşadığın problemler ve yaşadığın stres. Masanın bacaklarıysa senin kaynakların, senin güvenli ilişkilerin, senin başa çıkma kapasiten, sana iyi gelen şeyler bu hayatta yaptığın, gittiğin terapi, belki dinlediğin bir podcast, değil mi? Yani o yoğun ve acı şeylerle başa çıkman için yardımcı olan şeyler. Ben o yükleri azaltamayabilirim belki. Ama ne yapabilirim? O bacaklarını artırabilirim. Bacak sayısını artırabilirim ya da o bacakları güçlendirebilirim. İşte bunu akılda tutmak çok önemli. Çoğu zaman biz problemleri, yani o yükleri masadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buna çok odaklanıyoruz. O bacakları unutuyoruz. İşte aslında böyle şefkatli birinin yanında, yakınında bulunmak, onunla temas halinde olmak böyle bir şeye alan açacak. Belki o kişiyle bir telefon görüşmesi yapmak, belki onun sana iyi dilekler söylediğini duymak, senin için ettiği duayı duymak, umarım işte yolun açık olur deyişini duymak, Allah seni korusun deyişini duymak. Öyle mi? Bütün bunlar aslında yalnız olmadığını da sana hissettirir. Dediğim gibi bak, o problemlerden hiç bahsetmiyorum bile. Gidip o kişiye bunu anlatmaktan, onu çözmesini beklemekten bahsetmiyorum bile. Hayatında böyle birisi yoksa ne yapabilirsin? Hayır, benim bir anneannem yok, bir teyzem yok, komşu amca yok, bakkal, bilmem ne yok. Yok böyle birisi, denk geldiğin birisi yok hayatımda diyorsan o zaman ne yapabilirsin biliyor musun? YouTube'da ya da işte dinlediğin podcastlerde, belki televizyon programlarında, orada burada birisi, izlediğin birisi, temas ettiğin biri, bir temas ettiğin olmayabilir. Böyle birisi var mı, şefkatli birisi? Onu bulmak ve onu dinlemek. Mesela benim takip ettiğim ve birkaç ay önce de paylaşmıştım, hatırlamıyorum tam ne zaman ama bir kadın var. Amerikalı. Kadının kanalının ismini tam bilmiyorum. Buluruz. Buraya bir yere ekleriz. Kadın böyle 60 yaş üstü tecrübeleri paylaşmak gibi bir şey kanalın ismi. Bilmiyorum ama şu anda 80 yaşlarında falan. Yani öyle bir gözleri var ki, o kadar güzel ki gözleri, bakışı, öyle bir gülüşü var ki, o kadar tatlı tebessüm ediyor ki. Bembeyaz saçları var ve çok yumuşak bir sesi var ve çok yavaş konuşuyor. Hiç İngilizce bilmesen bile açıp o kadını dinlemek mesela, eminim o kadar iyi gelecektir ki, yani görmek zaten çok iyi gelecektir ama sadece dinlemek bile çok yatıştırıp sakinleştirebilir. İşte böyle birilerini bulmak. EMDR'da kaynak diyoruz biz bunlara. Böyle kaynaklarımız olmalı bu zor süreçten geçerken. Diyelim ki böyle birisi de yok. Sana sesinin iyi geldiği, gülüşünün iyi geldiği, gördüğün, şefkatli bildiğin birisi de yok. O zaman ne yapabilirsin? O zaman belki bir evcil hayvanın varsa onunla daha çok vakit geçirebilirsin şu süreçte. Onun böyle yumuşak tüylerine dokunmak, ona sarılmak, sıcaklığını hissetmek iyi gelebilir. Bu da yoksa sokaktaki hayvanlarla temas edebilirsin. Şimdi bu süreç içerisindesin. Belki zor bir duyguyla temas ettin. Belki tetiklendi yaşadığın problemler, travmaların tetiklendi belki. Sokağa çıkıp oradaki bir hayvanı beslemek, onun gözlerinin içine bakmak değil mi? Sadece bakmak bile çok dinginleştirir. Sevmek birazcık. Bunu da mı yapamıyorsun? Bebeklere bakmak. Bir bebeğin gülüşünü izlemek. Yani bir bebeğin gülüşünü dinlemekten daha ana getiren, insanı daha iyi hissettiren içinde bir şey var mı bilmiyorum. Ama tabii ki bu kişiden kişiye göre değişebilir. Birçok insan için işe yarar ama belki senin için tetikleyici de olabilir. Burada söylediğim her örneği tabii ki kişiselleştirip lütfen deneyip hangisi sana yarıyor, hangisi yaramıyor. Böyle eleyip hayatına geçirirsin. Dediğim gibi o çocuğun bir gözlerine bakmak ya da işte belki hani bir çocuk sesi dinlemek. Belki bir videodan da açabilirsin. Bu da olmadı. Belki böyle bir oyuncak bebek, oyuncak ayı, peluş alabilirsin. Bu senin belki güvenli bağlanmak için bir hani nesne olabilir sana. Değil mi? Ona her sarıldığında şunu söylersin kendine. Ben bu süreç içerisindeyim, bu zorlu süreçten geçiyorum. Yalnız değilim. Bunu bilmek önemli. Yalnız değilsin. Bu yol içerisinde, bu yol sadece senin yolun. O ayrı. Ama mesela sadece bu bölüm bile bilmiyorum kaç bin kişi izleyecek ve kaç kişi yorum yazacak buraya, değil mi? Ki izlemeyen, yorum yazmayan bile ne kadar çok fazla insan var dışarıda bir yerde kendi acılarıyla yüzleşme sürecinden geçen, onlarla baş etmeye çalışan. Bu insanların hepsi aslında benzer problemlerden geçiyorlar. Evet, hayatımızda biriciyiz. Bizden bir tane daha yok. Bununla beraber çok benzeriz ve çok benzer problemler yaşıyoruz. O yüzden bu süreçte belki o oyuncak ayıya her sarıldığında kendine bunu hatırlatabilirsin. Diyebilirsin ki bu çok zor bir süreç zaten. Ben bununla başa çıkmaya çalışıyorum ama yalnız değilim. Bu da yolun bir parçası. İşte böyle şefkati hayatında tutabileceğin alanların olması çok kıymetli ve çok önemli. Bunun dışında ne yapabilirsin? Şimdi travma söz konusu olduğunda bedeni işin içine dahil etmemiz mutlaka ama mutlaka gerekiyor. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ya da neresinden anlatmaya başlayabilirim onu bilmiyorum ama şimdi travma, bunu belki duymuşsunuzdur, bir yerlerde ya okumuşsunuzdur ya dinlemişsindir. Bedende saklanıyor. Biz hiç yani şöyle zannedebiliyoruz, travma beynimde oluyor ve beynimde bitiyor. Hayır, bütün bedenimle, bütün sinir sistemimle, iç organlarımla deneyimliyorum ve benim bir travmam tetiklendiğinde zaten bedensel reaksiyonlar veriyorum. Dolayısıyla aslında bedeni işin içine dahil etmem çok gerekli. Dahil etmemem de mümkün değil bir iyileşme sürecinden geçerken. O yüzden bedenle yapılacak şeyler çok fazla. Bunlardan bir tanesi dans. Yani bedenimi aslında hareket ettirmek çok önemli ve çok kıymetli. Biz şunu biliyoruz ki mesela sinir sistemim böyle hafif salınımlarla çok sakinleşebiliyor ve yatışabiliyor. Mesela şimdi bir bebeği pışpışlamak gibi düşünebilirsin bunu. Değil mi? Böyle ritmik hareketlerle aynı, daha güvende hissedebiliyor. Yumuşak, yavaş ve ritmik hareketlerle. Şimdi bedenin salınımı, daha hızlı veya daha yavaş hareket etmesi, daha ani ya da daha tahmin edilebilir şekilde müzikle uyumlanarak dans etmek önemli. Şimdi bir şeye uyumlanmak bizden mesela sinir sistemin başka sinir sistemleriyle uyumlanabiliyor. Dolayısıyla ben hayatta kalma modum aktifken, çok kaygılıyken, çok panikken, çok depresifken, donma modundayken, güvenli bağ kurma modunda olan, buna açık olan, sakin modda olan birisiyle, bir sinir sistemiyle karşı karşıya geldiğimde onunla uyumlanabiliyorum. O yüzden uyumlanma meselesi önemli. O yüzden müzik önemli, dinlemek önemli. Çünkü bir yandan şöyle bir etkisi de var. Sinir sistemin güvende olup olmadığını sesler aracılığıyla da algılıyor. Sesler ve gözlerim aracılığıyla. O yüzden duyduğum müzik, dinlediğim müzik ruh halim üzerinde çok etkisi oluyor. Ve ona uyumlanmak ve bedenimi ona bırakmak, akışa bırakmak gerçekten çok iyileştirici bir etkisi olabiliyor. O yüzden bazen doğaçlama olarak hele ki dans etmek çok kıymetli. Çünkü bedenimde bazen bazı şeyler oluyor. Nedir bunlar mesela? Bazı duyguları deneyimlediğimde bedensel olarak bazı ağrılar ya da rahatsızlıklar hissedebiliyorum. Mesela işte atıyorum karın ağrısı, göğsümde bir baskı, değil mi? Ya da mesela kendimi çok kastığım için özellikle stres olduğumuzda pelvik kasları çok kasarız. Böyle kasıklarımız kısmında kalan, aslında pelvik kısmı çok daha geniş bir yeri kapsıyor da buraları çok kasabiliyoruz. Dolayısıyla ben birazcık daha izin verebildiğimde bedenime hareket edebilmesi için müzikle de uyumlanarak O zaman bedenim zaten orada sıkışan, orada rahatsız olan, kalan ne varsa bunun da zamanla ve müzikle akabilmesine ve açılabilmesine sebep oluyor. Çünkü bedenim biliyor zaten. Doğaçlama dans ettiysen hiç daha önce görürsün bedenin bazen daha şiddetli şeyleri yapmaya ihtiyaç duyar. Bazen daha yavaş ve daha ritmik şeyleri yapmaya ihtiyaç duyar. O an içinden ne geliyorsa bunu yapmak önemli. Bir yandan şunu da fark etmek önemli bunu yaparken. Bu dansı yaparken belki iç organlarını da aynı şekilde tetikleyeceğin için, harekete geçireceğin için o hareketin getirdiği etkiyle beraber bazen bazı güçlü duyguları daha fazla hissedebilirsin. Onlar da tetiklenebilir aslında. Bunu fark edersen de o zaman kendini yatıştırmak için belki birazcık daha uygulamalar yapmak, egzersizler yapmak da iyi olabilir. Ama dediğim gibi günün sonunda bedeni hareket ettirmek, hele ki müzikle beraber, olursa doğaçlama bir şekilde, olursa zeminle temas ederek, değil mi? Ben dans ederken zemini hissederek, bu da çok önemli. Bunu yapmak ve düzenli bir şekilde bunu yapmak çok ama çok kıymetli. Bunu yapamıyorsan bununla beraber, zaten dans ederken eğer doğaçlama, dans etmeyi, böyle iyileşme sürecinin içerisine bir pratik gibi yani meditasyon gibi düzenli bir şekilde dahil edersen eminim ki bedeninle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmaya başlayacaksın. Hele ki bir süre sonra şunu göreceksin belki bedeninin bazı kısımlarının aslında ne kadar da kas katı olduğunu fark edeceksin. Ya da bazı kısımlarını aslında ne kadar da hissetmemişsin bu zamana kadar bunu fark edeceksin. Bedeninle temasını arttıracak bir egzersiz bu ve özellikle disosiyasyon yaşadığımız durumlarda ki eğer disosiyasyon nedir bilmiyorsan bununla ilgili bir videom var. Birçok videomda aslında birçok bölümde bahsediyorum ama kendine yabancılaşma, hayata yabancılaşma bölümünü mutlaka dinle derim. Disosiyasyonu orada da çok detaylı anlatıyorum ama kendimden ve bedenimden de kopuyorum. İşte bu dans etmek beni bedenime geri getiren, temasımı artıran, dolayısıyla da aslında hayatla da temasımı artıran bir şey oluyor. Ve biz travmalar tetiklendiğinde çok kopup disosiye oluyoruz ve travmaya çok gidebiliyoruz. Mesela anksiyete de böyle. Çok disosiye bir haldeyim anksiyete de bedenimden kopuk bir haldeyim. O yüzden buraya ana gelmek, bedenime gelmek çok ama çok ihtiyacım olan bir şey travmalarım üzerinde çalışıyorsam. Eğer bunu yapamıyorsam mesela dans değilse yoga ya zaten araştırmalarla da çok desteklenen bir şey yoganın etkinliği psikolojik problemlerimiz, sorunlarımız üzerinde. Yine ben şöyle bir şey duymuştum. Kimden duyduğumu, nasıl duyduğumu hatırlamıyorum ama biz yogada hareketleri, harekete girmek için bedenimizi kullanmıyoruz. Bedenimize girmek için hareketleri kullanıyoruz diye. O kadar güzel ki, o kadar aslında benim burada söylemeye çalıştığım şeyi ifade ediyor ki bedenimizle temasımızı artırmak buradaki amacımız ve yoga o yavaşlığıyla da beraber böyle o kadar esneklikle beraber, o hareketlerle beraber bedenimle temas etmem o kadar yardımcı oluyor ki düzenli yapıldığında zaten artık oranın böyle bir yine bir kaynak, benim için kaynak bir şey olduğunu, beni güçlendirecek o masanın ayaklarından bir tanesi olduğunu fark edeceksindir. Travmaların üzerinde kendi kendine çalışman için işine yarayabilecek bir diğer şey de yürüyüş yapmak. Yürüyüş yapmayı fiziksel hareket kısmında söylemedim farkındaysan. Çünkü aslında benim yürüyüşü konumlandığım yer fiziksel hareket etme kısmı değil. Aslında beynimizle ilgili kısmı. Şöyle ki biz yürüyüş yaptığımızda beynimizde yeni nöral ağlar kuruluyor, yeni bağlantılar kuruluyor. Ve bu çok önemli ve çok kıymetli bir şey. Neden biliyor musun? Çünkü biz travma yaşadığımızda aslında şöyle bir şey oluyor. Bazı aktivasyonlarımız kapanıyor beynimizde. O yüzden de aslında ihtiyacım olan belki bir perspektif kazanabilmek için, o travmayı atlatabilmek için, onun benim üzerimdeki etkisinin azalabilmesi için bir sürü farklı zihinsel aktivasyona ihtiyacım oluyor. Beyinde olan bitenden bahsediyorum. Ama dediğim gibi travmalarım tetiklendiğinde ya da sinir sistemim tehlike moduna girdiğinde, bir tehlike algıladığında verdiği tepkiler aslında beynimin böyle çok daha kısıtlı bir kısmıyla hareket etmemi sağlıyor. O yüzden de yürüyüş yeni nöral ağlar kurması sebebiyle beynimizde buna yardımcı olabilmesi sebebiyle çok kıymetli şeylerden bir tanesi. Şunu hiç deneyimledim mi merak ediyorum. Yürüyüş yaptıktan sonra eskisi kadar bazı şeyleri dert etmemek. Mesela diyelim canın sıkkın, kafanda bir şey var. Bir yürüyüşe çıkarsın, biraz yürüyüş yaparsın ve sonra geri geldiğinde onlar seni o kadar da rahatsız etmiyor olur. Sanki daha çözülebilir görünür sana bu problemler. Ya da belki o kadar çözülebilir görünmese bile sen kendini çok daha iyi hisseder bir halde bulursun. İşte yürüyüşün gerçekten böyle bir etkisi var. Hele ki mindful yürüyüşler, yani kulağıma bir şey takıp onu dinlediğim değil, etrafa bakındığım, anda olduğum, sesleri duyduğum yürüyüşler. Bir, böyle bir etkisi var. Yani mindful olabilmesi, ana getirebilmek için iyi bir faydası var. Bir de bunun dışında şöyle bir şey söyleyeceğim. EMDR yöntemini duymuş muydun hiç bilmiyorum ama ben EMDR yöntemini kullanıyorum travma odaklı çalışırken. Çünkü EMDR travmaları çözümleyebilmemizde, işlemleyebilmemizde ve bugün artık bizi o kadar rahatsız etmemelerine yardımcı olan bir yöntem. EMDR'da ne yapıyoruz? Çift yönlü uyarım dediğimiz bir şey var. Çift yönlü uyarımla biz anıyı alıyoruz. O rahatsız eden travmatik anıyı alıyoruz. Çift yönlü uyarım uygulamaya başlayarak aslında bu anıyı işlemlemeye başlıyoruz. Yani zihnimiz yapıyor bu işlemi. Biz sadece çift yönlü uyarım yapıyoruz. Çift yönlü uyarım dediğim şey ne? Çift yönlü uyarım aslında ilk olarak göz hareketleriyle ortaya çıkmış bir şey. Peki bu çift yönlü uyarım nasıl bulunmuş? EMDR'ı bulan kişi Francine Shapiro tam olarak yürüyüş yaparken bulmuş bunu. Bir parkta yürüyüş yaparken şunu fark ediyor. Zihninden geçen anılar yürüyüşten sonra artık onu o kadar rahatsız etmemeye başlıyor. Ve bunu birazcık araştırıyor, yani deneyimliyor ve şunu fark ediyor. Yürüyüş yaparken diyor ki gözlerimin bir sağa bir sola ritmik bir şekilde gidip geldiğini fark ettim ben bu anıları düşünürken ve yürüyüş yaparken. Sonra bunu birazcık daha araştırıyor ve şunu fark ediyor. EMDR yöntemini buluyor aslında, yani temellerini kuruyor. İşte bu çift yönlü uyarım bu şekilde yapılıyor. Yani göz hareketleriyle bir sağa bir sola düzenli bir şekilde, ama bunu böyle hani kendi isteğimle yaparak değil, aslında otomatik yürüyüş sırasında ya da işte mesela gece uyku, REM uykusu sırasında da bu olur. Ritmik bir şekilde bir sağa bir sola titreşimli şekilde hareket eder. Bunu böyle bilinçli, istekli bir şekilde yapmaya kalktığımda şunu da fark ediyor. Göz kaslarım sebebiyle o kadar da rahat yapamıyorum bir sağa bir sola olacak şekilde. O yüzden parmağını takip etmesini istiyor ilk defa bu uygulamayı yapmaya başladığında katılımcılardan. Ve böylece aslında biz bugün EMDR'ı kullanabiliyoruz. Bugün artık bu eli takip etmekten cihazlara geçtik, ama sadece göz hareketleriyle değil, dokunsal olarak da çift yönlü uyarım yaparak, yani bir sağa bir sola dokunma yaparak, şöyle göstereyim, benim seanslarda kullandığım şey, kollarımı çapraz bir şekilde bağlıyorum ve böyle tıp tıp tıp bir sağa bir sola çift yönlü uyarımı kullanıyorum. Ama işte bunun ilk ortaya çıkışı göz hareketleriyle. Zaten EMDR'ın açılımı da Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Yani göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden işleme. Önce bu duyarsızlaşma kısmı varmış EMDR'ın. Sadece bu olumsuz anılara duyarsızlaştı. Yani artık eskisi kadar rahatsız etmediğini fark ediyor. Diyelim ki ben yürüyüş yapmadan önce bir anı beni 8 derecesine rahatsız ediyordu 10 üzerinden. Yürüyüşü yapıyorum, göz hareketleri oluyor ve bir fark ediyorum ki belki 3'e 4'e düşmüş. Şimdi EMDR'da kullandığımız yolda bu birazcık. Sonra işte zaman içerisinde reprocessing kısmı olduğunu da keşfediyorlar araştırmalarla. Yani ben anıyı sadece, anı sadece beni artık eskisi kadar rahatsız etmemekle kalmıyor. Bir de o anıyı farklı bir yere koyuyorum zihnimde ve hayatımda. Ve bu doğal akışında oluyor. Bu çift yönlü uyarım sonrasında. Kısa bir EMDR bilgilendirmesi de yapmış oldum böylece, ama demek istediğim şey bu. Yani Shapiro bu şekilde yürüyüş yaparken buluyor. Henüz bunun nasıl işlediğini tam bilmiyoruz. Bu göz hareketlerinin REM uykusu ve yeniden işleme süreçlerine çok benzetiliyor. Bununla beraber şunu biliyoruz. Gerçekten hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüşü hayatınıza dahil etmek bu süreçte çok yardımcı olacaktır. Ve bir diğer madde de aslında senin çok işine yarayabilecek bir defter tutmak ve her şeyi oraya yazmak. Yani o defter senin neredeyse kişisel terapi sürecin haline gelsin gibi. Düşündüklerini, hissettiklerini, fark ettiklerini, hatırladıklarını, yorumlarını, bir şeyleri nasıl rasyonalize ettiğini, her şeyi oraya yazabil. Biliyorum ki birçok insan beni dinlerken notlar alıyor, defalarca kez dinliyor, tekrar tekrar dinliyor ve aslında notlar alıp o notlar üzerinde sonrasında çalışıyor. Benim burada bahsettiğim şeyleri dinleyip öylesine geçmiyor. Bu zaten gerçekten hani benim en başından beri birçok farklı bölümde söylediğim gibi bilgiyi sadece duymak değil, onu alıp hayatında bir yere koymak, üzerine çalışmak, pratik etmek. Günün sonunda aslında travmalarımızla ilgili birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorsak, yani onların bizim hayatımız üzerindeki bazı etkilerini değiştirmeye çalışıyorsak, birçok alışkanlığımızı ve inanışımızı da değiştireceğiz demektir. Zaten bunlar üzerine çalışıyoruz demektir pratik kısımda. O yüzden de aslında bunları değiştirmek de ne gerekir? İstikrarlı bir şekilde tekrar gerekir. Ve tekrar olabilmesi için de aslında yazmak çok faydalı. Neden? Çünkü ben göreceğim ve hatırlayacağım. Ya da duygularımı yazacağım ki duygularım somutlaşabilsin. Bir düşüncemi yazacağım. Bir gün aklıma gelen ya da travmalarım tetiklendiğinde nasıl hissettiğimi, nasıl düşündüğümü yazacağım. Ve sonra o tetiklenme geçtikten sonra belki birkaç gün sonra dönüp o olay üzerinde tekrar onları yazacağım ve ikisi arasındaki bir farka bakacağım. Çünkü tetiklendiğimizde bambaşka bir insan oluyoruz, bambaşka şekilde düşünüp hissediyoruz ya. Oradaki halim hala travmayı yaşadığını zanneden bir yanım. O yüzden o geçtiğinde ve sakinleştiğinde artık daha belki güvende olduğumu bilerek başka türlü düşünüyor ve hissediyor ya da bir yorumluyor oluyorum olayları. O yüzden bu ikisi arasındaki farkı görebilmek için de faydalı. Birçok açıdan journaling deniyor buna İngilizce'de. Bu defteri tutmak, yani böyle günlük gibi ama hani sevgili günlük, bugün bunu yaptım, şunu yedim, şu oldu gibi değil. Ne zaman istersen, yani belki 2 günde bir yazarsın ama belki bir gün içerisinde 3 kere yazarsın. Yani o böyle senin yanında, cebinde artık böyle ayrılmaz bir parçan gibi olursa çok büyük bir kaynak haline de gelir. Hayatında aslında ne süreçlerden geçtiğini adım adım ileride dönüp bakman için de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ve vereceğim son öneri de şu olabilir ve bunun yine gerçekten çok kıymetli şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu bir yolculuk ya, aslında iyileşme süreci. Bir yolculuk, bir başlangıcı, bir sonu kesin olarak şurada başlıyor, şurada bitiyor demek gerçekten çok mümkün değil. Ve sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir durum, bir yaşantı. Çünkü ben an be an yaşıyorum. Yani bugün hani siyahla beyaz gibi değil ya, %100 iyileşti, %80 iyileşti, bu kadarı bana yeter demek, ölçmek çok mümkün değil. İnsan deneyimi bunların hepsi ve biz bir İnsan olarak her gün farklı farklı şekillerde deneyimliyoruz bu yaşantılarımızı. O yüzden de bu süreçte, bu yolculukta ilerlerken etrafında senin gibi insanların olması gerçekten sana çok fayda sağlar. Yani o insanlarla temas halinde olmak çok fayda sağlar. Nasıl sağlar mesela? Senin gibi kendi üzerinde çalışan, belki terapiye giden, belki terapiye gitmese de değişim için adım atan, çabalayan, belki benzer zorlu süreçlerden geçtiğin ya da belki o kişi daha önce bu süreçlerden geçmiş, bitirmiş de olabilir. Birileri olduğunda paylaşım yapabilmek anlamında çok faydalı olacaktır. Belki senin göremediğin kör noktalarını sana gösterebilmek için de faydalı olabilir o kişiler ama burada dikkat etmen gereken şöyle bir önemli nokta olacak. Şimdi bu kişiler birincisi onların da bu süreci seninle paylaşmaya gönüllü olması lazım. Mesela ne olur? İşte benim bir arkadaşım vardır, çok yakın bir arkadaşım. O da terapiye gidiyordur, ben de terapiye gidiyorumdur. Ve bir araya gelip aslında neler fark ettiğimizi ya da işte aslında hayatımızla ilgili neler yaşadığımızı belki paylaşabiliriz. Ve o da buna açıktır, ben de buna açığımdır. Ve ikimizin de bunu paylaşmaya ve bu yolculuk üzerine birbirimize belki bu şekilde iyi gelmeye ihtiyacı vardır. Böyle birisi olduğundan emin olmak. Belki kimi vardır, o da bir süreçten geçiyordur ama bunu paylaşmaya açık değildir. Ya da en azından senin sürecinle ilgili böyle bir yoldaşlığa ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla burada aynı noktada olduğunuzu, aynı perspektifi paylaştığınızı bilmek önemli bir. İkincisi, o kişinin gerçekten çok güvendiğin bir insan olması lazım. Çok şefkatli birisi olması lazım. Çünkü çok hassas noktalar bunlar. Bu iyileşme sürecinde çok hassas oluruz hepimiz. O yüzden bu süreçten geçerken belki daha söylediği bir şey birisinin önceki süreçlere göre çok daha can acıtıcı olabilir. O yüzden hani bunu niyet etmese bile, kötü bir şey söylemek, canını acıtmak gibi bir niyeti olmasa bile yine de belki canını acıtabilir. O yüzden bu kişilerin daha şefkatli, daha anlayışlı ya da en azından konuşabileceğin, güvendiğin birileri olması önemli. Bu da tabii ki işi birazcık zora sokuyor. Yani herkesin böyle yanında, yakınında böyle birisi her zaman olamayabiliyor. O zaman ne faydalı olabilir biliyor musun? Şöyle düşünüyorum. Belki bu bölüm aynı yolda yürüyen insanların bir buluşma noktası olabilir. Belki YouTube'da, çünkü bu hem podcast olarak paylaşıyorum hem YouTube'da paylaşıyorum bu bölümü. YouTube'da yorumlar kısmında belki bu sürecini paylaşabilirsin. Sen ve bu süreci paylaşan, bu bölümü dinleyen, ortak noktası bu video olan kişiler aslında ihtiyaç duydukları ya da önceden belki işine yarayan şeyleri paylaşabilirler. Dolayısıyla burası böyle bir kaynak haline gelebilir. Ve böyle hani bir forum gibi aslında ne zaman ihtiyacın olursa, belki aradan çok zaman geçmiş olsa bile paylaşabileceğin bir yer olabilir. Belki hani ismini paylaşmak istemeyebilirsin, güvenlik çok önemli. Kişisel kimliğini ortaya dökecek şeyleri paylaşmazsın ama belki hani bana geçmişte şu yardımcı olmuştu, şöyle şeyler işime yaramıştı dediğin şeyleri de paylaşabilirsin. Senin gibi bunları paylaşan insanlar başka insanlar da olur ve böylece orası aslında burası kaynak haline gelir. Böyle insanlar için aynı süreçten geçen insanların birbirine ulaşması çok zorken burası bunun için böyle bir yer haline gelebilir. Dolayısıyla ben de aynı şekilde zaten bütün YouTube'daki videolarımda sorular olduğunda paylaşmaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla aslında burası böyle aktif kalan bir yer haline gelebilir. Ve umarım birçok insan için de tabii ki faydalı olur. Zaten gönlümden geçen bu. Benim istediğim şey bu. Sosyal medyada var olma sebeplerimden bir tanesi bu. Birçok insanın buna erişimi olmuyor gerçekten. Yani çok yalnız hissedebiliyoruz kendimizi. Çok kişisel süreçlerde olduğu için. Dolayısıyla böyle bir alan yaratmak çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Şimdilik burada duracağım. Umarım bu söylediğim şeyler içerisinden senin için sana yararlı olacak şeyler vardır. Ben çok gerçekten gönülden inandığım, faydalı olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaştım. Eğer denersen dediğim gibi yine aynı şekilde paylaşabilirsin burada yorumlar kısmında. Şimdilik burada duracağım ve beni takip etmiyorsan tabii ki takip etmeni ve tabii ki bu bölümü faydalanacağını düşündüğün insanlarla paylaşmanı çok isterim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.